Ayrım 29, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 366. Bedri Yağan neden öldürüldü? Cezaevlerinden onlarca kaçışı, işlenen onlarca cinayeti haber alamayan MİT, daha doğrusu MİT içindeki malum grup, bir süre önce Suriye'ye giden Bedri Yağan'ın Türkiye'ye döndüğünü ve İstanbul Kartal, Esenler'de bir evde kaldığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildiriyordu. Şimdi gelin bazı isimleri aklımızda tutalım. Bunlardan Tarık Ümit. Tarık Ümit dev sol lideri Dursun Karataş ile ortak çalışan bir isim. Başka? MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün en yakın adamı. Olay, Dursun Karataş'ı gözaltına alan Bedri Yağan ve ekibinin elinden kurtarmak. 6 Mart 1993 günü Bedri Yağan'ın Kartal Esenler'de kaldığı ev basılıyor. Bedri Yağan ile 4 arkadaşı çıkan çatışmada ölü olarak ele geçiriliyordu. Emniyet olayı çatışma olarak niteliyor, ancak ne menem bir çatışma ise onlarca kurşun Bedri Yağan ve arkadaşlarının vücuduna isabet ederken ne camlara ne de duvarlara bir tek kurşun değmiyordu. Gelin olayın hikayesini bir de olayı yaşayan Ertuğrul Erbaş ve Gülcan Demirci'den dinleyelim. Tarih, yukarıda da belirttiğim gibi 6 Mart 1993. İstanbul terörle mücadele timleri gece yarısına az bir zaman kala Kartal Esentepe'deki Deniz Apartmanı'nın 13 numaralı dairesine basıyordu. Evde 5 kişi vardı. Çatışma o zamanın şartlarına göre oldukça kısa sürdü. Ancak yarım saat süren çatışmanın bilançosu 5 ölüydü. Öldürülenlerden biri Bedri Yağan'dı. Yağan cezaevinden birlikte firar ettiği lideri Dursun Karataş'ı bir süre sonra ben merkezcilikle itham ederek onunla ters düşmüştü. Bedri Yağan ayrıca Dursun Karataş'ı mafyatik bazı ilişkilerde olan devlet içindeki bir kadro ile ilişkide olmakla da suçlamıştı. Yağan ve arkadaşları Karataş'ı Almanya'da ikamet ettiği villanın bodrumunda gözaltına alarak örgüt yönetimine el koymuş, örgüt içi darbe yapmışlardı. Örgüt içindeki bu çatışmaların ayyuka çıktığı bu dönemde İstanbul merkezde olmak üzere dev sola yönelik müthiş bir tasfiye süreci başladı. Bedri Yağan yanlısı birçok örgüt üyesi silahlı operasyonlar sonucu öldürüldü. Ne gariptir ki bu operasyonlarda Karataş'ın adamları ile MİT'in ve emniyetin içindeki grup birlikte hareket ediyordu. 6 Mart 1993 günü Bedri Yağan ve yanındaki 4 arkadaşının sonu oldu. O gün saat 21'de terörle mücadeleden gelen 8 kişilik tim 13 numaralı dairenin kapısını çaldı. Olay sonrası yazılan tutanaklarda tim görevlileri "Polis olduğumuzu söyledik, içeriden bize ateş edildi. Defalarca teslim olun çağrısı yaptık ama faşist köpekler gelin siz teslim alın, yaşasın devrimci sol" cevabını aldık dediler. Daire kapısından içeri dalan polisler kurşun yağdırdı. Çatışma o dönemin şartlarına göre oldukça kısa sürdü. Sadece 45 dakika sonra mahalle karakoluna bilgi veren tim "Gelin cesetleri alın" dedi. Evde delik deşik olmuş 5 ceset vardı. Bedri Yağan, Asiye Kasap, Rıfat Kasap, Gürcan Özgür ve Menekşe Meral. Yapılan otopside her bir cesedin başında bir mermi yarası tespit edildi. Buna bağlı kafatası kırıkları. Mermi çekirdekleri gömlekli tabir edilen vücuda girince girdiği yerde açılıp o bölgeyi parçalayan ve sadece Amerika'da üretilenlerdendi. Doktor Necip Ablemitoğlu suikastinde de aynı mermi kullanılmıştı. Yine her bir ceset üzerinde 6 ile 18 mermi deliği tespit edildi. Erkekler sırtlarından, kadınlar ise yüzlerinden ve göğüslerinden vurulmuştu. Biraz sonra gazeteciler içeriye alındı. Daire adeta kan gölüne dönmüştü. Bedri Yağan'la ev sahibi Rıfat Kasap salonda, diğer 3 kadın ise oturma odasında yatıyordu. Her birinin yanında ise birer tane silah vardı. Yatak odasında karyolanın altında büzülmüş, tir tir titreyen 2 çocuk bulundu. Bunlar Rıfat ve Asiye Kasap çiftinin çocuklarıydı. Daha 11 aylık Sebahat ile 5 yaşındaki ağabeyi Özgür'dü. Çocuklar Darül Aceze'ye teslim edildi. Operasyon tüm Türkiye'de ve Avrupa'da ses getirdi. Dev Sol'un 2 numaralı adamı öldürülmüştü. Yıllarca ihbarı kimin yaptığı tartışıldı. Bu süreçte dillendirilen iddialardan biri de ihbarı karşıtlarını tasfiye etmek isteyen Dursun Karataş'ın yaptığıydı. Sanırım bu ana kadar bu satırları okuyan herkesin aklında ihbarı yapabilecek bir diğer isim canlanmıştır. Ya da Karataş ile aynı kişi ihbarı birlikte yaptı ve Bedri Yağan ile arkadaşlarının infazlarını büyük bir keyifle izledi. Her ne kadar ihbarcının kimliği karanlık ise de operasyonu planlayan kişinin adı kesindi. Kim mi? Kim olacak? Hanefi Avcı, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Hanefi Avcı. Avcı o günlerde Diyarbakır'da görevliyken Emniyet Müdürü Necdet Menzil'in isteği üzerine tayini yapılıyor ve Dursun Karataş muhalifi dev solcuları avlamakla görevlendiriliyordu. Operasyon Bedri Yağan grubunun içindeki Karataş yanlısı militanın Yağan ve arkadaşlarının yiyecek ve içeceklerine uyuşturucu ilaç koymasının ardından başlamış, 8 terörle mücadele polisi de uyuyan dev solculara operasyon düzenlemiş, 5 kişi uykularında katledilmişti. Sonra da Karataş muhaliflerine ibret olsun, başkaları da aynı isyana katılmasın diye polis destekli örgüt içi infaz baskın olarak duyurulmuştu. Öyle ya, o nasıl baskındı? Çatışma oluyor ama erkek militanlar sırtlarından vuruluyordu. Militanların vücutlarından 6 ile 18 arası kurşun çıkarken hiçbir polis yaralanmıyor, polisler yaralanmadığı gibi ne duvarlara ne cam ve çerçevelere bir tek kurşun değmiyordu. Hem nerede, nasıl, hangi dönemde görülmüş polisin 8 kişiyle operasyona katıldığı, hem de dev sol gibi eli kanlı bir örgüte karşı... Hatırlayın, daha dün gibi yakın zamanlarda tek başına yaşayan 80 küsur yaşındaki yazarlar dahil AKP muhalifi Atatürkçülerin evlerine gece yarıları yapılan baskınlarda yüzlerce tam teçhizatlı ve silahlı polisler görev almıyor muydu? Tabii, bu arada o baskına katılan bir ismi unuttuk. Hemen onu hatırlatalım. Ayhan Çarkın. Hani bir zamanlar Tarık Ümit ile kanka olan Ayhan Çarkın. Hani şu son günlerde İstanbul polisine İstanbul'un her yanında faili meçhul ceset aratan Ayhan Çarkın. Tabiri caiz ise İstanbul polisine köstebek gibi dört bir tarafı kazdıran Ayhan Çarkın. Can Türk'ün altın çakmağı Eken'de. 1 Nisan 2012 tarihli Taraf gazetesinde Arzu Yıldız, eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın 31 Aralık 2011'de verdiği ek ifadesini yayınlıyordu. Ek ifadesinde Kürt iş adamı Behçet Can Türk'ün 1994'te öldürülmesiyle ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Çarkın, Can Türk'ü Ahmet Sakarya vurdu, üzerinden çıkan altın çakmak ise MİT'çi Korkut Eken'e verildi diyordu. Konuyla ilgili detayları 16 yıl önce kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetinden gözaltına alındığında da anlattığını ve ifadesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de kameraya kaydedildiğini belirten Çarkın, "Bu işin tam ortasında Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı vardır" şeklinde konuşuyordu. Çarkın'ın ek ifadesinin çarpıcı bölümleri şöyleydi. Behçet Can Türk'ü alan ekibin içinde ben de vardım. Can Türk'ün üzerinde Lady marka toplu silahların en küçüğü olan silah çıkmıştı. Hatta arabasında DuPont marka altın bir çakmak vardı. Bu çakmağı Oğuz Yorulmaz Korkut Eken'e verdi. Behçet Can Türk'ü vuran Ahmet Sakarya'dır. Eymür ve Avcı bu işlerin tam ortasında şeklinde ifade veren Çarkın sözlerini şöyle sürdürüyordu. Mehmet Eymür'ün ifadelerini cezaevinde okudum. Eymür kendini kurtarma amaçlı kıyıdan köşeden konuşmaktadır. Bu olay ilk başladığında Mehmet Eymür, İbrahim Şahin, Emin Aslan, Abdullah Çatlı, Özer Çiller, Korkut Eken, Mehmet Ağar, Duran Fırat, Özel Harp Dairesi'nden gelen ve MİT'te çalışan subaylar, Hanefi Avcı ve Özel Harekat polisleri hep birlikte hareket ediyorlardı. Ancak daha sonra aralarında benim tahminime göre rant paylaşımı kaynaklı sorunlardan ayrışma meydana geldi. Bu ayrışmadan sonra da tamamen menfaat kaynaklı cinayetler işlendi. Bu işlerin tam ortasında Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı vardır. Özellikle Hanefi Avcı bu işlerin genel koordinatörüdür. Çarkın amacım dev solu bitirmek olmadığını da vurguluyor. Bu konuda da şunları beyan ediyordu. Devsol'un yeniden yapılanmasında Avcı'nın bizzat katkısı bulunmaktadır. Çünkü o dönemde Avcı ve ekibi bizleri kullanarak Bedri Yağan ekibine yönelik operasyonlar ve yargısız infazlar yaptı. Bunun sonucu örgüt tekrar Dursun Karataş'a geçti. Karataş'ı obzer dinleme polis aracının içinde gördü. Makyaj tazeliyordu, peruk takıyordu. Çarkın suçlarını masumların üzerlerine atmak isteyenlerle aynı kulvara giriyor ve Ergenekon palavralarına da katkıda bulunmaktan çekinmiyordu. Ergenekon süreci de göstermektedir ki Dursun Karataş Ergenekon olarak iddia edilen örgütün silahlı kanatlarındandır. Şu an 1992 yılında dev sola yönelik yapılan operasyonları düşündüğümde bunların aslında terörü önlemek amacıyla değil, dev sol içinde bir grubu tasfiyeye yönelik yapıldığını anlıyorum. Tarık Ümit'i çukura attık şeklinde de açıklamalarda bulunan Çarkın bakın daha neler anlatıyordu. 29 Aralık 2001'de tarafta çıkan ve bana atfen söylenen cümleler doğrudur. Tarık Ümit'in nerede gömülü olduğunu biliyorum. Ümit İbrahim Şahin'in emriyle polis memurları Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve sivil bir şahıs tarafından öldürülmüştür. Jandarma bölgesi olan bir yerde bir çukurun içinde Oğuz Yorulmaz ile ben Tarık Ümit'i koyduk. Üzerini iyice örttük. Bir garip olay sonucunda da 12 Temmuz 1991 tarihinde Dev Sol'un önemli isimlerinden Paşa Güven, Paris'te uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülüyordu. Dev Sol onu yeraltı dünyası ile işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçluyordu. Ve bu nedenle ta Paris'lere kadar gidip Paşa Güven'i kendilerince cezalandırıyorlardı. Ancak İzmir DGM'de yargılanan dev sol militanı Ahmet Yücekaya, 22 Kasım 1992'de mahkemeye verdiği dilekçede MİT elemanı olduğunu belirtiyor, örgüte MİT adına girdiğini de dilekçesine ekliyor. Ancak ne hikmetse örgüt Ahmet Yücekaya'ya dokunmadığı gibi adeta onu kahraman ilan ediyordu. Ancak Adana Jandarma Bölge Komutanı Temel Cingöz Adana'da görevli olduğu dönemde Adnan Temiz'in başını çektiği dev sol militanlarınca silahlı saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyordu. Temiz ve ekibi Cingöz suikastinin ardından Amerikalı bir askere de suikast düzenliyor. Bu suikastten sonra Karataş'ın ihbarı ile yakalanıyor ve tutuklanıyorlardı. Temiz Malatya cezaevine gönderiliyor ve çok kısa bir süre sonra da örgüte ihanet ettiği gerekçesiyle örgüt içi infaz sonucu burada öldürülüyordu. Temiz'in öldürülme nedeni ise oldukça ilginçti. Örgüte ihanet ve ajanlık. İhanet gerekçesi ise yakalandığında polise ifade vermesiydi. Halbuki o günlerde yakalanan birçok dev sol militanı polise ifade veriyordu. Üstlendikleri eylemin gerekçesini ve talimat aldıkları yeri açıkça söylüyorlardı. Temiz 16 Haziran 1991 tarihinde verdiği ifadede Temel Cingöz'e gerçekleştirdikleri suikastin istihbaratının Dev Sol Merkez Komite üyesi ve askeri komite sorumlusu Niyazi Aydın tarafından kapalı bir zarf içerisinde verildiğini söylüyordu. Haluk Kod adlı Niyazi Aydın'ın verdiği bilgilerde Temel Cingöz'ün oturduğu jandarma lojmanlarının giriş çıkış yolları, bu yolların ve bölgenin krokisi, Cingöz'ün evden çıkış ve eve dönüş saatleri yer alıyordu. Adnan Temiz'in öldürülme nedeni polise ifade vermesi değil, kendisine gelen bilgilerin kaynağı olan MİT'çinin deşifre olması korkusuydu. Öyle ya, gerçekler ortaya çıksa gözlüklerini ona yedirmezler miydi? Eski başbakanlardan Nihat Erim, İstanbul'da Kartal ile Maltepe arasında kalan İsmet İnönü gibi isimlerin de kaldığı Dragos Tepesi'nde ikamet ediyordu. 19 Temmuz 1980 günü silahlı iki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Nihat Erim'in öldürülme talimatını görünüşte Dev Sol lideri Dursun Karataş ile Hüseyin Solgun vermişti. Suikaste karışanlardan biri Maden Fakültesi öğrencisi Ahmet Kırlangıç'tı. Nihat Erim'i vurma sebeplerine, faşist Nihat Erim'i devrimcilerin katillerini protesto için cezalandırdık sözleriyle açıklıyorlardı. 17 Ekim 1980 tarihinde yapılan duruşmada ise ilginç bir olay yaşanıyor. Ahmet Kırlangıç'ın gözaltında olduğu sırada başını duvara vurarak intihar ettiği açıklanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı öldürülmüş, katil olarak yakalanan kişinin nezarette başını duvara vurarak intihar ettiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği açıklanmış, olayın bir numaralı sanığı Dursun Karataş'ın yurt dışına kaçmasına izin verilmişti. Böylece eylemi yapanlar güya yakalandığı halde olay aydınlatılamamıştı. Ancak Nihat Erim ve ailesi o günlerde SİHA'nın amansız takibine maruz kalıyordu. MİT başkanlarından Osman Nuri Gündeş bu olayı şöyle anlatıyordu. Damadı Profesör Doktor Akın Önalp, kayınpederi ve ailesinin SİHA ve İngiliz ajanları tarafından takibe alındığını söyledi. Önal eve gelerek Erim ailesine dil dersi veren öğretmen İngiliz ajanı MI6 çıktı demişti. Peki bütün bunlar olurken MİT ne yaptı? Hiram Abbas'ın öldürülmesini MIT içindeki çekişmelere bağlayan MIT ajanı Mahir Kaynak tezine 2000'e doğru dergisine verdiği 31 Ağustos 1988 tarihli demeciyle şöyle açıklık getiriyordu. Bana göre Hiram Abbas'ın öldürülmesi siyasi bir operasyondur. Teşkilatın tekrar Hiram'ın kontrolüne geçmesini istemeyen güçlerce öldürüldü. MIT'in eski mensuplarından Mahir Kaynak, 4 Şubat 2011 tarihinde de katıldığı TRT'deki Faili Meçhul adlı programda Hiram Abbas'ın öldürülmesi hakkında şunları söylüyordu. Hiram Abbas ölmeden 30 gün önce Turgut Özal'la görüştü. Özal'a MIT'in başına getirilmesi halinde yapmak istediklerini içeren bir rapor sundu. Turgut Özal ona bu görevi verecekti. Ölümü MIT'in başına getirilmesini istemeyenlerin işi. Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'nde 12 Ağustos 1987 tarihinde Özal'ın özel bir istihbarat örgütü kurup başına Hiram Abbas'ı geçireceğini bizzat Hiram Abbas'tan öğrenip yazıyordu. 2000'e doğru dergisinde açıklamaları yayınlanan Emniyet Eski Müdürü Atilla Aytek de Hiram öldürülmeden önce bir açıklama yapıyordu. Finale kansız gelinmez. Hiram Abbas'ın öldürülmesinden çok kısa bir süre önce çok yanında bulunan ve ona koruma sağlayan MIT İstanbul bölgesinin elemanları başka yerlere tayin ediliyor, kendisine verilen koruma da geri çağrılıyordu. Eymür Malki cinayetinin neresinde? Alaaddin Çakıcı'nın Malki cinayetine adı karışan Erol Evcil ile olan ilişkileri, Mesut Yılmaz'a olan yakınlığı ve Yavuz Ataç ile olan bağlantıları ortaya çıkınca panikleyen Eymür, Çakıcı ile olan ilişkilerinde de karartma ve hep uyguladığı yöntemlerden biri olan dezenformasyona başvuruyordu. Bakın Sentez adlı kitabının 311. sayfasında Çakıcı ile tanışma konusunda yine neler söylüyordu. Şenkal Atasagun'un eski dostu olan Müsteşar Köksal Sönmez ile arasının bozulduğu doğrudur. Ancak bu tamamen meslek dışı, özel hayatı ilgilendiren bir sebeple olmuştur. Alaaddin Çakıcı ile Mehmet Eymür, Yavuz Ataç ikilisi yüzünden münakaşalar yaptığı ve raporlar yazdığı tamamen hayaldir. Zira Alaaddin Çakıcı'yı o tarihte kullanan Şenkal Atasagun ve Yavuz Ataç ikilisidir. Buna karşı çıkan ise Mehmet Eymür'dür. Keza kırmızı pasaportu Yavuz Ataç'ın kendi inisiyatifiyle verdiği husus da gerçek dışıdır. Mehmet Eymür Çakıcı'yı 1987 yılında zamanın İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş adına yardımcısı Şenkal Atasagun tarafından yazılan ve Çakıcı'dan yurt dışı faaliyetlerde yararlanabileceğini belirten resmi tavsiye yazısı üzerine tanımıştır. Yani Çakıcı ile ilk irtibat MIT'in İstanbul Başkanlığınca kurulmuştur. Eymür paçası sıkıştığında yine her zaman yaptığı gibi aynı taktiklere başvurmuş ve gerçeklere takla attırmaya başlamıştı. Oysa gerçek hiç de öyle değildi. Yıl 1987, yer İstanbul. Olayın kahramanları Mehmet Eymür, Şenkal Atasagun, Tarık Ümit ve Alaaddin Çakıcı'ydı. MIT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, yine MIT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı ve Demirel'lerin damadı Şenkal Atasagun'a bir mesaj çekiyor ve kendisine şu talimatları veriyordu. İstanbul'da Alaaddin Çakıcı adlı bir genç var. Babası dev sol örgütünce öldürülmüş. Bu nedenle devlete yardımcı olmak istiyor. Ve ekler, Eymür Çakıcı ile görüşüp kanaatini de bildir. Atasagun Eymür'den gelen bu yazı üzerine Çakıcı ile görüşür. İzlenimi olumsuzdur. Bu görüşünü Ankara'ya, yani Eymür'e bildirir. Ama ona sen ne anlarsın deniliyor ve Çakıcı MIT'e Mehmet Eymür'ün istem ve baskıları sonucu alınıyordu. Gelin bu olayı yine o tarihlerde Eymür'ün yardımcılığını yapan Korkut Ege'nin gazeteci Belma Akçuray'a anlatımlarından dinleyelim. 1987 Haziran'ında Mehmet Eymür'ün Ant Sokak'taki evine Tarık Ümit Alaaddin Çakıcı'yı getirdi. Eymür'ün evinde ben, Ümit ve Çakıcı bir araya geldik. Yapılan 4 saatlik toplantı sonucu Çakıcı'nın MIT'e alınmasına karar verildi. Çakıcı MIT elemanı olarak 5 ayrı sahte isim kullanmıştı. 26 Ocak 1979 tarihinde Şişli Nüfus Müdürlüğü'nden alınma kimlikte Atilla Yılmazer, 15 Ağustos 1991 tarihli Nuri Ay Yıldız adına yeşil pasaport, Nedim Açar adına bizzat Eymür tarafından verilen kırmızı pasaport. Bu pasaport Çakıcı yakalandığında üzerinden çıktı. Atilla Vural, Nuri Sezgin adlarına hüviyet. Eymür Dursun Karataş ile ilgili de bakın daha neler anlatıyordu. Ben Dursun Karataş'ı adeta bir müteahhit olarak niteliyorum. Kim iş verirse onun işini yapar, bir tetikçidir. Türkiye'de bağlantılı olduğu şahıslardan haber aldığı için böyle gizli bir faaliyet deşifre olmuştur. Devsol'un gerçekleştirdiği siyasi ve sansasyonel suikast eylemleri bu bağlantıda değerlendirilebilir. Mesela Adnan Ersöz suikastinde korumaları olmaları gereken yerlerde yoktu. Devsol ve devamı DHKPC terör örgütleri yurt dışında uyuşturucu ve kara para işi yapmaktadır. Romanya'da Fırat lakaplı kişi yurt dışında Dursun Karataş'la irtibatlı eroin işi yapar. Fırat lakaplı kişiyle alakalı Tarık Ümit'ten bilgi almıştım. Eymür kim ne iş verirse yapar tetikçi gibi sıfatlar da tanımladığı Dursun Karataş hakkında bu tür ithamlarda bulunurken Doğu Perinçek ile olan kavgasında Dursun Karataş'ın ve onun söylemlerinin ardına sığınıyor ve Karataş'ın omuzundan Perinçek'i yaylım ateşine tutuyordu. Eymür Sentez adlı kitabının 260. sayfasında Dursun Karataş hakkında sadece DHKPC lideri tanımlamasında bulunuyor ve her nedense bilgi verme işleminde ona yakıştırdığı tetikçi sıfatından bahsetmiyordu. Öyle ya, nasıl bahsetsin? Kitabı yazdığı günlerde Karataş güçlüydü ve bu yakıştırmaların hesabını kendinden sorabilirdi. Bakın Sentez adlı kitabında Karataş'ın ardına sığınan Eymür, DHKPC lideri Dursun Karataş konu ile ilgili bakınız neler söylüyor, başlığı altında neler anlatıyordu. Doğrudan burjuva ideolojisinin savunucusu olan ve devrimcilere karşı mücadele etmek görevini benimsemiş, aydınlık devrimci mücadele ve oligarşinin saldırıları artıp yeni bir cuntanın tezgahlandığı görüldüğünde devrimcilere karşı saldırılarını büyük bir cüretle yoğunlaştırdı. Şu veya bu oranda hemen tüm solu isim ve soyadlarla, adres ve krokilerle ihbar etmeye başladılar. 12 Ekim 1998 tarihinde İstanbul Altınoğlu DGM'de görülen Susurluk davasının 11. duruşmasında ifade veren Mehmet Eymür'ün dili dolanıyor, Karataş'ı öldürmek için yapılan planı anlatıyordu. Bana anlatılanlara göre Devsol lideri Dursun Karataş'ı öldürmek için bir plan yapılmış. Plana göre Nurettin Güven 80 kilo eroinle İngiltere'de Dursun Karataş'la ilişki kuracak, yeri tespit edilen Dursun Karataş öldürülecekti. Yaşar Öz Tarık Ümit de işin içindeydi. 80 kilo eroinle Nurettin Güven yurt dışına çıktı. Ancak Almanya'da uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Tarık Ümit Alman polisine 80 kilo uyuşturucuyu yakalattığı için öldürülmüş olabilir. Öldürülmeden önce Abdullah Çatlı ve ekibi Tarık Ümit'i Sami Hoşta'nın çiftliğinde sorgulamışlar. Ne güzel değil mi? Eymür bu ifadeyle bir taşla birçok kuş vurmak, böylece kendi işlediği suçları da başkalarının üzerine yıkmak istiyordu. Olmadı, yanlış hesap Bağdat'tan dönmekle kalmadı, daha yolda bozuldu. Birincisi plan Eymür'ündü. Tarık Ümit Eymür'ün emrindeydi ve ondan izinsiz bir adım bile atmıyordu. Nurettin Güven ülkücüydü ve MIT'in kullandığı isimlerden biriydi. Ülkücü bir ajan ile onun tam zıddı sol örgüt lideri nasıl bir araya gelecekti? Kaldı ki Dursun Karataş'ın uyuşturucu ile hiçbir ilgisi yoktu. O halde Karataş nasıl böyle bir yemle avlanacaktı? Ve en sonunda Mehmet Eymür DGM'de süren davada şecaat arz ederken Sirkatin söylüyor, Çakıcı ve adamlarının neden başarısız olduklarını da bir nevi aydınlatıyordu. Eymür Çakıcı ve arkadaşlarının yapacağı eylem hakkında MIT'i suçlayarak Devsol lideri Karataş'a yapılacak eylemi MIT üst düzey yöneticilerine bildirdim. Bir şey yapmadılar diyor ve Çakıcı ile adamlarını eyleme gönderirken ardından da ispiyonladığını açıklıyordu. Bir de MIT hiçbir şey yapmadı diye yakınıyordu. Nasıl yapmamışlar? Eylemi Karataş'a bildirmişler ve Karataş da tedbirini alarak olaydan kurtulmuştu. Bütün bu gerçeklere rağmen Eymür Çakıcı ve ekibini beceriksizlikle suçlayabiliyordu. Eymür Tarık Ümit Alman polisine 80 kilo uyuşturucuyu yakalattığı için öldürülmüş olabilir. Öldürülmeden önce Abdullah Çatlı ve ekibi Tarık Ümit'i Sami Hoşta'nın çiftliğinde sorgulamışlar sözleriyle de Tarık Ümit cinayetini kendi mecrasından çıkararak başka mecralara kaydırmak istiyordu. Halbuki Hanefi avcı Soner Yalçın'a Tarık Ümit'in öldürülme olayını şöyle anlatıyordu. Tarık Ümit, Behçet Can Türk ve benzerleri öldürülünce çeteden habersiz bazı kişilerden adınız listede, ben sizi kurtarayım diye 4 milyon mark para toplamış. Çete bundan haberdar olmuş, parayı almak için tehdit etmişler. İşte o günlerde Tarık Ümit de daha önce birlikte çalıştığı Eymür'ün yanına gidiyor, tekrar birlikte çalışıyorlar. Bu arada Ümit bildiklerini Mehmet Eymür'e anlatıyor. Başka paraları güvenli bir yerde saklasın diye Ümit'e veriyor. Yalçın, Eymür-Tarık-Ümit ilişkisinde Kıbrıs'taki First Merchant Bank of Shore önemlidir. Eymür bankaya ortaktır. Tarık Ümit'in KKTC'deki 3 milyon dolar sermayeli, Suudi destekli First Merchant Bank'ın önemli ortaklarından biri de bazı Vatikan bankalarıydı. Tüm bu bankaların ortak özelliği kara para aklamalarıydı diyordu. Bakın, Tarık Ümit'in kaçırıldığını haber alan ve kaçıranları da tanıyan Eymür ne yapıyordu? Telefonla Tarık Ümit'in kızını arayarak, babanı Abdullah Çatlı, Sami Hoş'tan ve Haluk Kırcı kaçırdı. Bu hususta hemen basına açıklama yap, ilgili yerlere dilekçeler ver. Ayrıca babanın kaçırılmasında Korkut Eken'in de rolü var, ona güvenme diyordu. Demekle de kalmıyor, günde ortalama 10 kez arıyor, dediklerini yapması için onu zorluyordu. Olmadı, başka isimlerle onu aratıyor, harekete geçirmeye çalışıyordu. Aynı Eymür, Sentez adlı kitabının 35. sayfasında Tarık Ümit'in kızı Hande Birinci'nin Abdullah Çatlı'nın ağırdan aldığı talimatla 4 milyon dolar karşılığında babasını öldürdüğünü, Aktüel Dergisi ve Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçle iddia ettiğini söylüyordu. Oysa o demeçleri Tarık Ümit'in kızına kendi vermişti. Ümit'in kızına bu şekilde açıklama yaptırtan Eymür, daha sonra da her zamanki taktiğiyle kızın verdiği beyanatların ardına sığınarak başkalarını suçlamıştı. Suçlamakla kalmamış, MİT adına raporlar da hazırlamış, hazırlatmıştı. Bu raporlarda olayı hep başka alanlara kaydırmak istemişti. Eymür'ün yapması gereken 4 milyon gibi büyük bir meblağın sorun olduğu o günlerde, aynı zamanda MİT elemanı da olan yakın arkadaşı Tarık Ümit'i korumaya aldırmaktı. Haydi onu yapmadı. O halde kaçıranları bildiğine göre her zamanki yaptıkları operasyonların bir benzerlerini onlara yaparak Ümit'i kurtarmak ve daha sonra da Ümit'in 4 milyonunu iade etmekti. Ama o ne yaptı? Tarık Ümit'in öldürülme olayını beraber çalıştığı arkadaşlarının üzerine yıkmak istedi. Tarık Ümit'in kızının üzerinden suçladığı bu isimlerden biri de Korkut Eken'di. Eymür Eken'i suçlarken Susurluk Komisyonu'na ifade veren Eken de Eymür'ü şöyle suçluyordu. Tarık Ümit olayında benim ismim zikredilmektedir. Aslında benim ismimi ortaya çıkaran Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Özellikle Mehmet Eymür'dür. Ancak benim Tarık Ümit olayıyla hiçbir ilişkim yoktur. Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalıştığım 1987 yıllarında bu teşkilatın elemanı olan Tarık Ümit'i oradan tanırım. Ben emekliye ayrıldıktan sonra dahi Tarık Ümit'le arkadaşlığımız ve irtibatımız devam etmiştir. Ben Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başladıktan sonra yanıma geldi ve büyük bir kaçakçılık işi olduğunu ve bu hususta yardımcı olmak üzere Genel Müdür Mehmet Ağar ile tanışmak istediğini söyledi. Olayın mahiyetini bana anlattı. Ben durumu Genel Müdür Mehmet Ağar'a intikal ettirdim. O da işi Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanı'na tevdi etti. Olayın bundan sonraki safahatı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Ancak çok büyük bir olaymış ve bu olayda da istihbari fayda sağlamış ve kişileri de yakalatmış. Bir süre sonra Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tarık Ümit'i tekrar MİT'te çalışmasını isteyerek götürmüş. Benim bu andan itibaren Tarık Ümit'le görev irtibatımız kesildi. Şahsi görüşmelerimiz de çok nadir oldu. Tarık Ümit'in kaybolması ve kaçırılması olayı ile benim hiçbir ilişkim yoktur. Bu olayın tahkikatını yapan jandarma astsubayı Ahmet Altıntaş'ta benim ismim bulunuyormuş. Her nedense benim ismim de MİT tarafından bu astsubaya verilmiş.
29. ayrımın sonu, sayfa 382.